Ayrım 14, sayfa 139. Irene Beltran, varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak şımartılmış, dünyanın ve kendi yüreğinin kaygılarından bile korunarak büyütülmüş bir kızdı. Övgüler, okşayışlar ve tatlı sözlerle genç kızlar için kurulmuş İngiliz okullarında, Katolik üniversitesinde, basının ve televizyonun haberlerinden uzak tutularak, o kadar çok şiddet ve fesatlık var ki, İyisi mi onu uzak tutalım anlayışıyla, nasılsa sonradan acı çekecek, en iyisi biz onu şimdilik koruyalım, hiç olmazsa mutlu bir çocukluk geçirsin görüşüyle, sen uyu bebeğim, annen uyanık denilerek büyütülmüştü. Cins köpekler, bahçeler, kulüpte binilen atlar, kışları kayak, yaz boyunca deniz sefaları, madem hoplaya sıçraya yürüyor, biraz zarafet kazansın denilerek alınan omurilik röntgeni, cilt bakımı, salı akşamı hareket eden kumlar görüp bağırdığı için gidilen psikologlar olmuştu yaşamında. Suç senin, Eusebio, ona metresini alır gibi armağanlar, Fransız parfümleri alıyorsun. Hayır, asıl suçlu sensin Beatrice. O kadar anlayışsız ve hopbasın ki, kız sana inat böyle paçavralarla geziyor. Psikanalisti de böyle söylüyor. Onu eğitmek için ne uğraştık, bir de şu ortaya çıkana bak. Tuhaf bir kız oldu çıktı. Müziği de, resmi de bıraktı. Kendini gazeteciliğe verdi. Hiç de hoşuma gitmeyen bir meslek doğrusu. Sersemlere göre bir iş işte. Hem geleceği yok, hem de tehlike dolu. E sevgilim, onu en azından mutlu etmeyi başardı ya, yüzü hemencecik gülüveriyor. Yüreği cömert, biraz şansı varsa evlenerek mutlu yaşar. Sonra da gerçekten yaşama mesleğine dalınca, annem babam bana ne çok mutlu yıllar vermişler der. Ama sen çekip gittin Eusebio. Allah seni kahretsin. Daha o büyüyemeden bizi terk ettin. Şimdi yapayalnızım. Her yandan dert yağıyor. Damla damlayken beni boğuyorlar. Artık başa çıkamıyorum. Irene'yi de kötülüklerden uzak tutmak olası değil. Gözlerini görüyor musun? Gözleri hep boşluğa bakıyor. Hani Rosa derdi ya, bu kız çok yaşamayacak. Sanki bize veda eder gibi bakıyor. Bak ona Eusebio. O eski gözler değil bunlar. Artık gölgelerle kaplı ve sanki bir derin kuyuya bakar gibiler. Ah neredesin Eusebio? Irene, anne babasının arasındaki o derin nefreti daha kendileri fark etmeden hissetmişti. Çocukluğu boyunca geceleri uyanık kalır, gözlerini tavana diker, iliklerine kadar inen bir kaygı duyardı. Annesinin arkadaşlarına telefonda o ağlamaklı sesle bitmek tükenmek bilmeyen yakınmaları doldururdu kulaklarını. Sesler ona kapalı kapılardan ve kendi sıkıntısından boğuk boğuk gelirdi. Sözcüklerin anlamlarını seçemiyordu ama hayal gücü neler olduklarını hissetmesine yardım ediyordu. Biliyordu ki sözü edilen babasıydı. Sonra onun otomobilinin garaja girdiğini, anahtarının kilitte döndüğünü işitiyor, gözlerini yumuyor ve uykuya dalıyordu. Babası günün son öpücüğünü kondurmak için odasına girdiğinde kızını uyur buluyordu. Onun da mutlu olduğunu sanarak huzur içinde çıkıyordu odadan. Küçük kız ufak tefek işaretler sezmeye başlayınca babasının er geç gideceğini anlamıştı ve sonunda da başına gelmişti. Babası zaten yaşamı yolculuk olarak gören bir insandı. Her zaman yollardaydı. Huzur içinde bir yere oturamadan ayakta oradan oraya sallanan bir adamdı. Silüeti hep gözden silinir, evde otururken bile birden konu değiştirir, karşısındakilere sorular sorar ama yanıtlarını dinlemezdi. Sadece kızının karşısında durağan bir hal alırdı. Irene onu gerçekten seven tek insandı ve onu burada birkaç yıl boyunca tutabilen tek kişi de kızıydı. Kadınlığa uzanan yolunun başlarında hep yanında olmuş, ona ilk sütyenini, naylon çoraplarını, topuklu ayakkabılarını almış, bebeklerin nasıl doğduğuna ait o müthiş öyküyü anlatmıştı. Irene için bu pek olağanüstü bir masaldı. Çünkü kendi anne babası gibi nefret eden insanların onu dünyaya getirmek için böyle bir şeyi nasıl yaptıklarına akıl sır erdiremiyordu. Zamanla Irene de hayranlık duyduğu bu erkeğin sırasında despot ve acımasız da olabildiğini gördü. Hiç yersiz karısına saldırıp onu yüzündeki bir çizgi, kalçasındaki fazla kilolar için suçluyordu. Şoförün sana nasıl baktığını gördün mü Beatrice? Sen proleter takımının hoşuna gidiyorsun hayatım. Irene bu bitip tükenmek bilmez kavgalarda hakem rolünü oynamak zorunda kalıyordu. Neden barışmıyorsunuz? Haydi pasta yiyip barışalım artık derdi onlara. Onun yüreği babasının tarafına kayardı. Çünkü annesiyle aralarındaki ilişkide bir rekabet kokusu vardı. Beatrice Onda kendi kadınlık çizgilerini görüyordu ve kaybettiği yılları, yaşları özlüyordu kızının görünümünde. "Tanrım, büyümese bu kız," diyordu. Genç kız, yaşamın kaygılarına erken yaşta açtı gözlerini. 12 yaşındayken çocuk gibi dururdu ama iç dünyası ne sarsıntılar geçirmiş ne serüven özlemleri çekmişti. Bu fırtınalı heyecanları uykularını bölüyor, günlerini bulandırıyordu. Okumaya karşı müthiş bir açlık duyduğundan eline ne geçerse okumaya çalışıyordu. Annesi bir yandan ona sansür koymaya çalışıyordu. Ama Beatriz'in yasakladığı kitapları da gece yarısı yorganının altında el lambasıyla okumayı başarıyordu. Böylelikle kendi çevresinde yaşayan öteki kızlara oranla daha fazla bilgi sahibi olmuş çıkmıştı. Gene de deneyimlerle elde edemediklerini hayal gücüyle destekliyordu. O henüz doğmuş bebeğin tavan arası merdiveninden düştüğü gün Eusebio Beltran ve hanımı yolculuktaydılar. Olayın üzerinden artık çok uzun yıllar geçmişti ama ne Rosa ne de Irene bunu asla unutamamışlardı. O gün şoför her zamanki gibi küçük kızı okuldan alıp eve getirmiş, bahçenin eşiğinde bırakarak öteki işlerinin peşinden koşturmak üzere oradan ayrılmıştı. Bütün bir gün yağmur yağmıştı. Kışa özgü o kurşuni gökyüzünü aydınlatmak üzere sokak lambaları yanmaya başlamıştı. Irene eve doğru yürürken içerinin loşluğunu fark etti. Hiçbir ışık parıldamadığı gibi derin bir sessizlik de seziliyordu. Irene anahtarıyla kapıyı açtı. Rosa'nın kendini her zamanki gibi oracıkta beklemediğini, radyonun saat 6 temsili için açılmamış olduğunu görmek onu şaşırttı. Elindeki kitapları giriş masasına bıraktı. Işıkları yakmaya yeltenmeden koridorda ilerlemeye başladı. İçindeki anlatılamaz, gizemli bir güdüyle atıyordu adımlarını. Bir yandan duvarlara tutunarak parmaklarının ucunda yürüyor, bir yandan da Rosa'ya sesleniyordu. Salon, yemek odası ve mutfak boştu. Daha fazla yürümeye cesaret edemeden bir an durdu. Göğsünde çalan o davulun gümbürtüsünü bastırmaya çalıştı. Bir an için nefes bile alamadan öylece kalmayı ve şoförün dönüşünü beklemeyi geçirdi aklından. Sonra kendi kendine korkacak bir şey olmadığını, bakıcı kadının belki alışveriş için dışarı çıktığını ya da aşağı mahzene inmiş olabileceğini düşünmeye çalıştı. Şimdiye dek bu evde hiç yalnız kalmamıştı. Bunun verdiği rahatsızlık açık seçik düşünmesini engelliyordu. Yavaş yavaş dakikalar ilerledikçe iyice büzüşerek koridorun bir kenarına yapışıp kaldı. Ayaklarının üşüdüğünü hissettiğinde kaloriferlerin yanmadığını anladı. İşte o zaman gerçekten önemli bir şeyler döndüğünü sezdi. Çünkü Rosa şimdiye dek görevlerini hiç mi hiç aksatmamıştı. Olanları kontrol etmeye karar verdi ve bir iki adım attıktan sonra ilk inleme seslerini işitti. Bedenindeki tüm kaslar gerilmişti. Şimdi korkusunu alt etmişti ve hizmetkarların bölümüne şimdiye ayak basması yasaklanmış o bölüme doğru giderken onu iten içindeki meraktı. Bu bölümde sıcak su tesisatı, çamaşır ve ütü odaları, şarap ve likör mahzeni ve kiler bulunuyordu. Koridorun sonunda da Rosa'nın odası vardı. Şimdi oradan boğuk bir ağlama sesi geliyordu. Irene odaya doğru yürürken gözlerini kocaman açmıştı. Ama içindeki kaygıdan şakaklarının seyirdiğini hissediyordu. Kapının altından sızan ışığı görmediğinden hayal gücü ona korkunç sahneler anımsatıyordu. Okuması yasaklanan o kitaplardaki sahneler şimdi korku ve dehşet içinde aklına geliyordu. Eve giren haydutlar Rosa'yı yatağa yatırıp boynunu kesmiş olabilirlerdi. Mahzenden fırlamış olan et obur fareler şimdi dadısını kemiriyor olabilirlerdi. Ya da Rosa'nın ellerini ayaklarını bağlayan bir akıl hastası ona tecavüz ediyor olabilirdi. Şoförün ona ödünç verdiği bir romanda tıpkı böyle şeyler olmuştu. Odaya girdiğinde göreceği sahne ise asla aklına gelmemişti. Irene kapının kulpunu yavaşça çevirdi. Kapıyı yavaşça açtı. Elini içeriye soktu. El yordamıyla elektrik düğmesini buldu. Işığı yaktı. Birdenbire parlayan ışıkla açılan gözlerinin önünde Rosa'sı, sevgili şişman Rosa'sı duruyordu işte. Kadın bir tabureye oturmuştu. Eteklerini beline dolamıştı. Kocaman şişman bacaklarındaki gri yün çoraplar kan içindeydi. Başı bir yana düşmüş, yüzü acıdan kasılıp kalmıştı yerde. Ayaklarının arasında uzun mavi bağırsak gibi bir kordona dolanmış, pembemsi bir kütle yatıyordu. Onu gören Rosa eteklerini indirmeye, karnını örtüp kendini toparlamaya çalıştı ama bunu başaramadı. "Rosa, ne oldu sana? Git buradan küçüğüm, haydi çık buradan. Nedir bu? İrene eliyle yerde yatan şeyi gösteriyordu. Derken küçük kız dadısına sokuldu. Ona sarıldı. Okul önlüğünün eteğiyle onun alnındaki terleri kuruladı ve yanaklarını öpücüğe boğdu. Sonunda dayanamayarak sordu. Bu bebek de nereden çıktı? Rosa tavan arasına açılan kapağı göstererek şu aralıktan düştü dedi. Başının üstüne düştü ve öldü. Bu yüzden her yer kanla kaplı. Irene eğilerek yerde yatan bebeğe baktı ve onun nefes almadığını fark etti. Dadısına olan bitenlerden haberi olduğunu, bunun 6-7 aylık bir fetüs olduğunu bildiğini, az çok 1,5 kilo ağırlığında olduğunu, bu oğlancığın teninin oksijen alamadığı için masmavi olduğunu, belki de doğmadan öldüğünü anladığını açıklamaya gerek görmedi. Irene'yi tek şaşırtan şey dadısının hamileliğini fark etmemesi oldu. Ne var ki kadın o kadar şişmandı ki böyle bir şişlik o yağ deposunun arasına pekala saklanabilirdi. Ne yapacağız Rosa? Ah benim küçük kızım, bunu hiç kimsenin öğrenmemesi gerekiyor. Kimselere söylemeyeceğine yemin eder misin? Yemin ediyorum. Onu çöpe atacağız. Bu pek kötü bir kader olur Rosa. Bu zavallıcığın hiçbir günahı yok ki. Tavan arasından düştüyse neden gömmüyoruz onu? Ve böyle de yaptılar. Kadıncağız ayağa kalkabilecek gücü kendinde bulunca yıkandı. Üstünü başını değiştirdi. Minik yaratığı bir plastik torbaya koydular. Bunu da sağlam yapışkan bantlarla yapıştırdılar. Minik cesedi gece geç saate kadar şoför uyuyana dek sakladılar. Sonra bahçeye gömmeye çıktılar. Derin bir çukur kazdılar. Sonra içindeki o hüzünlü olayla torbayı buraya indirdiler. Toprağı örtüp düzelttiler ve dua ettiler. İki gün sonra Irene bir demet unutma beni çiçeği aldı. Bunu tavan arasından düşen bebeğin yattığı yere ekti. O günden başlayarak büyük bir güçlüğü birlikte alt etmenin, bu büyük sırrı yıllarca paylaşmanın yakınlığını yaşadılar. Sonunda olay doğal bir hal aldı ve arada sırada konuşmalarında geçer oldu. Evde hiç kimse onların neden söz ettiğini merak etmedi. Yeni gelen her bahçıvan Irene tarafından uyarıldı ve unutma beni çiçekleri özenle bakıldılar. Her ilkbaharda ilk açan çiçeklerden bir buket hazırlayan Irene bunu Rosa'nın odasına bırakmayı ihmal etmedi. Kuzeni Gustavo ile oynarken Irene birbirlerine verdikleri öpücüklerde bir yemiş tadı olduğunu, en beceriksiz ve deneyimsiz okşayışların bile insanın duygularını harekete geçirebildiğini fark etti. İki çocuk bir yerlere gizlenip öpüşüyorlar, içlerinde uyuyan duyguları uyandırıyorlardı. O en son noktaya gelmeden birkaç yaz boyunca oyalandılar. Hem işin olası sonuçlarından korkuyorlardı, hem de delikanlı kendini özellikle tutuyordu. Çünkü onun düşüncesine göre iki türlü kadın vardı. Evlenilecek olan onurlu kadınlar ve yatağa atılacak olanlar. Kuzeni ilk gruptaki kadınlardan biriydi ne de olsa. Üstelik bir gebelik nasıl önlenir, bundan da haberleri yoktu. Sonraları sert kışla yaşantısı, delikanlıyı eğittikten ve ahlak anlayışı biraz daha esneklik kazandıktan sonra birbirlerini korkusuzca sevmeyi öğrendiler. Daha sonraki yıllarda birlikte olgunlaştılar. Geleceklerini çoktan yaşamaya başlamış olan bu ikisi için evlilik artık yalnızca bir formaliteydi. Nişanlısına ve yaşadıkları o harikulade aşka rağmen Irene için evrenin merkezi hala babasıydı. Onun erdemlerinden de suçlarından da haberliydi. Onun pek çok yalanını ve ihanetini yakalamıştı. Onun tembel ve korkak olduğunu biliyordu. Öteki kadınları kızmış köpeklerinkine benzeyen gözlerle izlediğini kaç kere görmüştü. Ona bağlı hayalleri yoktu ama onu gene de çok seviyordu. Akşamlardan bir akşam Irene odasında kitap okurken onun yanına geldiğini hissetti ve daha bakışlarını kaldırmadan bunun bir elveda olduğunu sezdi. Babası eşikteydi. Sanki bir hayalete benziyordu. Çünkü daha şimdiden orada değildi sanki. Hep olmasından korktuğu gibi uçup gitmişti sanki. ''Biraz çıkıyorum küçüğüm'' demişti Eusebio kızını alnından öperken. ''Hoşça kal baba.'' Irene bunu söylerken babasının bir daha dönmeyeceğini biliyordu. Böyle de olmuştu. Üzerinden 4 yıl geçmişti. Ama içindeki güçlü bir seziyle küçük kız babasının ötekiler gibi ölmediğini biliyordu. Onun hayatta olduğunu düşünmek ona bir tür rahatlık veriyordu. Babasının yeni bir yaşantı içinde mutlu olduğunu hayal ediyor ama bir yandan da küçük dünyasını sarsan kuşku rüzgarlarının etkisinde de kalmıyor değildi. Onun adına çok korkuyordu. İki arkadaş akşam yemeklerini bitirdiler. Mumların ışığı ile hayalleri duvara vuruyor, orada kesişiyordu. O ağanın büyüsünü bozmamak için neredeyse fısıldayarak konuşuyorlardı. Irene ona geçmişteki et kesim işlerinden söz ediyordu. Ve Francisco artık onu hiçbir şeyin şaşırttı. Ve Francisco artık onu hiçbir şeyin şaşırtamayacağını söylüyordu. Her şey babamın o Arap delegeyi tanımasıyla başladı dedi Irene. Arap ülkelerinin birinden gelen o kişi hükümeti tarafından küçük baş hayvan alımı ile görevlendirilmişti. Büyükelçiliğinde verilen bir davet sırasında bu delegeyi Eusebio Beltran ile tanıştırmışlardı. İki erkeğin arasında sıcak bir dostluk kurulmuştu. Çünkü her ikisi de güzel kadınlara ve zevk dolu partilere düşkündüler. O davetten sonra Irene'nin babası dostuna bu eğlenceyi belli bir hanımefendinin evinde sürdürmeyi önerdi ve o geceyi şampanyalar ve satılık kızlar arasında inanılmaz derecede abartılmış bir eğlenceyle geçirdiler. Ertesi sabah uyandıklarında mideleri alt üst olmuştu, zihinleri bulanıktı, gene de aldıkları bir duş ve içtikleri bir acı çorba ile kendilerine geldiler. İyi bir Müslüman olan Arabistanlı memur, alkolün ardından gelen rahatsızlıkları pek çabuk atlatamadı. Eusebio, iyi bir dost olarak gün boyunca kafuru ile masaj yaptı ona. Alnına soğuk kompresler koydu. Akşam gün batımına doğru artık iki kardeş olmuşlardı ve birbirlerine yaşamlarına ait sırlarını anlatmışlardı. İşte o zaman yabancı adam Eusebio'ya bir koyun işini kovalamasını, çünkü bu işte kazanmayı bilen için tonlarca para olduğunu fısıldadı. Ben şimdiye dek canlı bir koyun görmedim bile ama eğer ineklere ya da tavuklara benziyorlarsa pek küçük çekeceğimi sanmıyorum diyen Beltran bir yandan da gülmekten yerlere yatıyordu. Onları mahva sürükleyen bu iş işte böyle başladı. Üstelik karısı Eusebio'yu daha işin çok başında uyarmıştı. Eusebio bu hayvanların üretildikleri yere ulaşmak için ana karanın en uç güney noktasına inmişti. Burada bir kasap ayarlamış, bir soğuk hava deposu kiralamıştı. Elindeki avucundaki paranın çok büyük bir bölümünü de bu işe yatırmıştı. Her şey hazır olunca Arap ülkelerinin birinden Müslüman bir imam işe göz kulak olmak üzere buraya gelmişti. Çünkü kesimlerin Kur'an'a uygun bir biçimde yapılması gerekiyordu. Her kesilen koyun için Mekke yönüne dönüp bir dua okuması, hayvanın tek bir bıçak darbesiyle öldürülmesi ve kanının Muhammed'in buyurduğu biçimde sağlıklı bir biçimde akıtılması gerekiyordu. Bir kez kutsanıp kesilen, dondurulan etler uçakla son durakları olan yere gönderiliyorlardı. İlk haftalar boyunca işler kuralına uygun biçimde yürüdü. Ne var ki imam başlangıçtaki heyecanını yitiriverdi. İçinden çalışma heyecanı gelmez olmuştu. Çevresindeki kimse onun görevinin önemini kavrayamıyordu. Kimseler onun dilini konuşamıyordu. Hiç kimse onun kutsal kitabını bile okumuş değildi. Üstelik tam tersine çevresindeki gavurlar o duasını okurken arkasından gülüşüyorlar, ahlaksızca hareketler yapıyorlardı. Bunun yanı sıra dayanılmaz iklim koşulları, sıla hasreti ve kültürel anlaşmazlık adamı çöküntüye uğratmıştı. Her zamanki pratik yaklaşımıyla Eusebio Beltran imama dualarını pilli bir ses alıcıya kaydetmesini önerdi. O günden başlayarak imamın durumundaki kötüleşme gözle görülür bir hal aldı. Artık kesimhaneye uğramaz olmuştu. Bununla da kalmayıp dinin yasakladığı her türlü günaha, aylaklığa, kumara, uykuya, alkole vurmuştu kendini. Ama patronu onu kendi haline ağlar bulduğunda hiç kimse mükemmel değildir diyerek avutmaya çalışıyordu. Koyunlar her ne kadar bir ay taşı gibi kas katı kesilmiş olarak donuk idilerse de artık dine uygun bir bıçak darbesi atılmıyor, ses alma aygıtından da Müslüman duaları yerine bolerolar ve dans parçaları yükseliyordu. Eğer Arap hükümeti önceden haber vermeden bir başka görevliyi Güney Amerikalı ortağının çalışmalarını denetlemek üzere göndermeseydi bu tür çalışmanın fazla bir olay yaratacağı yoktu. Bu denetleyicinin kesimhaneye ayak attığı anda çalışmaların Kur'an'ı nasıl alay konusu haline getirerek yürütüldüğünü görmesi üzerine parlak kasaplık işi sona eriverdi. Ve Eusebio Beltran çılgınca bir pişmanlığa kapılmış, yobaz bir Müslümanla karşı karşıya bulmuştu kendini. İşin kötüsü Arap görevlinin şu aralar ülkesine dönmeye hiç mi hiç niyeti yoktu. Öte yandan da bir yığın donmuş et artık yola çıkamayacağı gibi bu toprakların insanların da rağbet etmediği bir et türü olduğundan elinde kalıvermişti. İşte bu arada Beltran'ın kişiliğinin o parlak özelliği ortaya çıkıverdi. Elinde kalan malla başkente geldi ve bir kamyona yüklediği etleri en yoksul mahallelerde en gereksinimi olan insanlara armağan etti. Bu cömertliğinin öteki toptancılar tarafından da örnek alınacağını, onların da kendi mallarından bir bölümünü bu zavallı insanlara dağıtacağını umuyordu. Fırıncıların, manavların, balıkçıların ve öteki yiyecek satan kişilerin böylece bir dayanışma zinciri oluşturacaklarını hayal ediyordu. Makarna üreticileri, pirinç ve tatlı satıcıları, çay, kahve, çikolata ithalatçıları, likör ve peynir üreticilerinin, yani tek bir sözcükle söylersek bütün sanayicilerin ve tüccarların mallarının az bir bölümünü elden çıkartarak kenarda köşede kalmış açların, dulların, yetimlerin, işsizlerin ve öteki zavalların ayan beyan açlığına biraz olsun çare bulacağını düşünüyordu. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bütün kasaplar onun bu davranışını bir soytarılık olarak nitelediler. Onu görmezden geldiler. Ama o gene de dehşetli bir heyecanla dağıtımını sürdürdü. Bu arada işlerinin bozulacağını düşünen bazı kasaplar tarafından ölümle tehdit edildi. Bazı tüccarlar da ticaret ahlakının zedelendiğini savunuyorlardı. Kimisi onun komünist olduğunu söyleyince bu Beatriz Alcantara'nın iyice sinirlerinin bozulmasına yol açtı. Çünkü kocasının şu ana kadar yaptıklarına güçlükle de olsa katlanan kadıncağız böylesine ağır bir iftiranın doğuracağı sonuçlara dayanamazdı. Eusebio Beltran, amacının yazılı olduğu tabelaların asıldığı ve bir hoparlörle yayın yapan kamyonun üzerinde bizzat etlerin dağıtımını yapıyordu. Derken polisler ve parayla tutulmuş kavgacılar olaya el koydular. Rakipleri artık ondan kurtulmaya karar vermişlerdi. Pek çok kez korku dolu uyarılar almış, karısına gelen imzasız mektuplarda ağza alınmayacak tehditler savrulmuştu. İnsansever kasabın kamyonu televizyonda görünmüştü. Beatriz Alcantara'nın sabrının taşmasına da neden olan bu televizyon görüntüleri oldu. Bir ömür boyunca içinde biriktirdiği bütün kini kusmaya başladı. Eusebio da bir daha dönmemek üzere gitti. Babam için kaygılanmadım hiç Francisco. Onun annemden, borçlularından ve bir yer bulamadan kokuşmaya başlayan koyunlarından kaçtığını biliyordum. Ama şimdi her şeyden kuşku duyar oldum, dedi Irene sonunda. Geceleri karabasanlarında morgda gördüğü o morarmış cesetler, çocuk parkındaki akasya ağacından grotesk bir meyve gibi sallanan Javier Leal'in bedeni, kayıp yakınlarını arayan kadınların oluşturduğu o bitip tükenmek bilmeyen kuyruklar, gölgelerin arasından ona seslenen ayakları yalın, gecelikli Evangelina Ranquillo'nun hayali ve daha pek çok yabancı hayalet arasından babasının da o nefret bataklığında kendini aradığını görüyordu. Belki de hiç kaçamamıştı, onu öldürmüşlerdi ya da annemin de sandığı gibi hapislere düşmüştü, kim bilir, diyerek içine çekti İrene. Onun durumunda bir adamın polise kurban düşmesine bir neden yok. Evet, ama mantıklı açıklamalar ne benim karabasanlarıma ne de yaşadığımız bu dünyaya bir açıklık getiriyorlar. Rosa içeriye girip de bir kadının İrene'yi aradığını söylediğinde tam bunları konuşuyorlardı işte. Gelen kadının adı Dinya Ranculeo idi.